Aurora'nın İncileri, Nermin Bezmen.
Ayrım 42.
Bu sebeple sadece kızım için değil, bana karşı da sergiledikleri korumacılıklarını anlayışla karşıladım. Janine kalsa, artık benim de yerim onların yanıydı ve hep beraber yaşayıp Aurora'yı beraber büyütecektik. Bunu o kadar içten ve hevesle söylemişti ki, Ezra'dan sonra ilk kez bir araya geldiğimiz o günleri, bu konuyu tartışarak geçirmek istemediğimden aksini söylemedim. Aslında Steinler'ın Musevi camiasına karşı ne kadar zor durumda kalacaklarının farkında olduğum için, benimle ve Aurora ile ilgili ellerinden geleni yapmalarının ne kadar büyük fedakarlık istediğini biliyordum. Amerikan sivil kanunları ne imkan veriyorsa ondan istifade edeceğiz diyordu Isaac Stein. Aurora bizim torunumuz. Soyadımıza ve mirasımıza sahip olacak. İmkanımız el verdiği ölçüde iyi tahsil yapacak ve yetişecek. Dini anlamda ise Müslüman bir anneden doğduğu için kızımın hiçbir zaman Musevi camiasına kabul edilmesinin mümkün olmayacağından üzülüyor ve bunu kendime hakaret olarak alacağımdan endişe ediyorlardı. İstanbul'da gayrimüslim komşularımızın, dostlarımızın arasında büyürken, zaten öğrenmiş olduğum bu kuralları yadırgamadığımı kendilerine anlatmam zaman aldı. Ve sen tatlım diyordu Janine, sen Tanrı'nın nazarında oğlumuzun karısısın, bizim gelinimizsin. Sevgili Ezra'm son mektubunda böyle yazmış. Sen ve Aurora, onun bize vasiyetisin. Kurallarımızı değiştiremeyiz ama biz İshak'la bunu böyle kabul ediyoruz. Artık sen de bizim bir evladımızsın. Bu hislerinde ne kadar samimi olduklarını da her fırsatta gösterdiler. Belki bir başka ailenin dışlayıp horlayacağı, lanetleyeceği ilişkimizi baş tacı ettiler ve beni en kırılgan zamanımda büyük bir sevgi yumağıyla sarıp içlerine aldılar. O 10 gün içinde Janine'le hiç olmadığı kadar yakınlaştık. Kah gözyaşları, kah tebessümle Ezra'yı anarak, özleyerek ve Aurora'nın tadını çıkararak harika vakit geçiriyorduk. Günler hala yazdan kalma ılık güneşli lezzeti taşıyordu. Kimi zaman verandada oturuyor, kimi zaman da evin önündeki kumsalda yürüyüşe çıkıyorduk. Sohbetlerimizde eski günleri tekrar yaşıyor, kızımın geleceğiyle ilgili Janine'in babaanne hayallerini paylaşıyorduk. Yalnız karı koca Steinler'ın Ezra ile olan ilişkimin ne zaman nasıl yaşandığı ve nasıl bu kadar gizli kaldığıyla ilgili olarak en ufak bir serzenişte bulunmamış, ilişkimizin özel yanını hiç sorgulamamışlardı. Ezra'nın yazdığı ve benim anlattığım kadarıyla, torunlarını ve resmi olmayan gelinlerini kabullenmiş ve bağırlarına basmışlardı. Ezra'nın cepheden döndüğünde kızımızla beraber okyanusa karşı oturup okuyacağımızı hayal ettiği anı defterini, onsuz ama onun arzu ettiği gibi okumak üzere, kendime her gün öğle yemeğinden sonrayı ayırmıştım. Janine'in ilaçlarını alıp istirahate çekildiği 2 saat boyunca, kumsalda yaydığım battaniyenin üzerinde Aurora ile oturuyor ve ona babasının ölene dek tuttuğu cephe anılarını okuyordum. Ezra'nın ne bana ne ailesine yazdığı mektuplarda hiç söz etmediği, savaşın cehennemi yolculuğunu, sefalet, açlık, soğuk ve düşmanla yaşanan mücadeleyi okudukça, savaşları aslında hiçbir tarafın kazanmadığını bir kez daha anlıyordum. Kayıplar sınırsızdı. Yeri doldurulamayacak, yeniden yetiştirilemeyecek canlar, bir metal, bir lav parçasının ucunda kaybolan hayatlar. Kızım beni dinlerken uyuyup kalıyor, ben gözyaşları içinde okumaya devam ediyordum. Ta ki Janine çay saati için çağırana kadar. Belli ki Ezra bu küçük defteri devamlı yanında taşımıştı. Kimi sayfaları ıslanıp yazıları kaybolmuş, kimisi çamurlanmıştı. Bütün yaşanmış ve tükenmişliğine ve sevdiğim adamın hayatı sona erdiği için yarım kalmış olmasına rağmen, defterin her satırını okurken Ezra'nın henüz yazmış olduğunu ve bir sonraki günü yazmak için de yaşıyor olacağını düşünüyordum. Ben deftere dokundukça, satırların üzerinde elimi gezdirip sayfaları çevirdikçe, sanki orada benimle ve parmakları parmaklarımın ucundaydı. 16 Eylül pazartesi günü öğleye doğru Isaac Stein'le beraber Hampton'lardan ayrılıp New York'a geri dönmeyi planlamıştık. Janin daha ay sonuna kadar orada kalacaktı. Fakat Aurora ile geçirdiği 10 günden sonra artık torunundan ayrılmak istemediğine ve şehre beraber dönmeye karar vermişti. Beni evime bırakırlarken Aurora için alışveriş yapmak üzere birkaç gün sonra buluşmaya sözleştik. Söylediğine göre hep bir kız torunu olmasını, ona kıyafetler almayı hayal edermiş. Belki de kız çocuğum olmadığı için dedi öpüşüp ayrılırken. Şimdi bu miniğin üzerine çok düşeceğim tatlım, sakın kızma. Onlara nasıl kızabilirdim ki? Üstelik kendimin bir aileye bu kadar ihtiyacım olduğu bir zamanda onları nasıl anlamazlık edebilirdim? Bunu düşünmek, anne ve babama kızımın varlığını nasıl anlatacağım konusunda beni bir kez daha düşünmeye itmişti. Steinler kadar onların da bir torunları olduğunu bilmek haklarıydı. Ama bu kadar uzaktayken, onları sakinleştirip ikna edebilme imkanım yokken, kuru kuru satırlarda giden bir haberin üzerlerinde nasıl bir şok yaratacağını kestiremiyordum. Ve bu endişe, yazmaya her karar verdiğimde fikrimi çeliyor, beni vazgeçiriyordu. Ekim geldiğinde daha önceden planladığımız gibi, Celeste gündüzleri kızımın bakımını üstlenmiş ve ben NYU'daki derslerime geri dönmüştüm. Janine Stein her gün fırsat yaratıp muhakkak torunuyla beraber olmak için eve geliyordu. Aurora onu hayata döndürmüştü. Isaac Stein onun için özel bir hesap açtırmış, geleceğiyle ilgili tüm planları çizmiş görünüyordu. Benim kızımı alıp bir gün ülkeme dönebileceğimi kimse düşünmüyordu. Ben dahi kendimi dünyanın bir coğrafyasında ve benim için belirlenmiş bir zaman diliminde fanuslanmış ve bir daha hiç dışına çıkamayacakmışım gibi hissediyor, daha farklı bir program yapamıyordum. Sanki sevip kaybettiğim erkeklerin yasını tutmaya, İstanbul'u, evimi, ailemi özlemeye devam edeceğim, kızımın büyüyüp serpilmesini izleyeceğim yer New York'tu ve hep orada kalmam gerekiyordu. Bu şehrin benim yeni acılarım için hala yeri olduğunu bilemezdim. Eylül'den bu yana bu kez de influenza, Amerika içindeki askeri kamplarda ve cephedeki birliklerde büyük sayılarda kayıp verdiriyordu. Belli bir yol takip etmeyerek ülkenin muhtelif bölgelerinde şaşırtıcı bir hızla yayılıyor ve gazeteler ilk kurbanın haberini verdikten sonra birkaç gün içinde sayı yüzleri buluyordu. Seattle'da tramvaylara maskesiz binme yasağı getirilmişti. Birçok yerde dükkan sahipleri kapılarını açmıyor, siparişler yazılı olarak mağaza kapısına yapıştırılıyordu. San Francisco'yu takiben çok yerde eğlence yerleri kapanmaktaydı. Özellikle cepheden dönen askerlerin toplandığı kamp çevresindeki yerleşim bölgeleri ile transit geçtikleri şehirlerde salgın süratle yayılıyordu. New York Times, hastalığın New York'a ilk kez 13 Eylül'de limana giren denizciler tarafından taşındığını yazmıştı. Denizciler hemen karantinaya alınmışlardı ama birkaç gün içinde Manhattan'da hastalık görülmeye başlamıştı. O günden beri şehre giren tren veya otobüs yolcuları kontrolde tutuluyor, gripal enfeksiyonu olanlar derhal rapor ediliyordu. Okullar, iş ve eğlence yerlerinin saatleri yeniden ayarlanmıştı. Şehrin nüfus trafiğini mümkün olduğu kadar değişik saatlere yayıp salgının kalabalığı bir çığ gibi sarmasını engellemeye çalışıyorlardı. Hastanelerde her an gelebilecek hastalar için kontenjan yataklar ayrılmıştı. Bütün bu planlamaya rağmen ne hemşire ne de teşekküllü hastane kâfi geliyordu. Bir müddettir Aurora'yı evden çıkarmıyor ve çoğu New Yorklu gibi ben de evden çıkarken maske takıyordum. Şehrin yaşam temposu birdenbire düşmüştü. İnsanlar çok gerekli olmadıkça kalabalığa girmekten kaçınıyordu. 24 Ekim Perşembe günü eve kendimi oldukça yorgun hissederek döndüm. Doğum, yaşadığım üzüntü ve endişelerin ardından tekrar üniversite hayatının beni yormakta olduğunu düşünüyordum. Sevgili Celeste, bütün günümün evdeki yükünü üstümden alsa da, dersler ve konferanslar bittiği anda eve dönüyor ve kızımın bakımını üstleniyordum. Bunu onun için olduğu kadar kendim için de ihtiyaç olarak görüyordum. Akşam mamasını yedirip banyosunu yaptırmak en büyük zevkimdi ve böylece de dinleniyordum. Sonra onu kucağıma alıp yatağa oturuyor ve ona babasını, aşkımızı, hayallerimizi anlatıyordum. Şarkı söylediğim zamanlar cıvıltılarla bana katılan kızım, ona kendi hikayemizi anlattığımda susup minik ellerini yüzümde gezdiriyor, sanki beni anladığını söyleyip teselli ediyordu. Onunla baş başa olduğumuz bu sakin saatler benim bütün dünyamdı. Artık çeşitli püre mamalar yemesine rağmen gece yarısı uyandığında hala meme emiyordu. Ve ne kadar yorgun olursam olayım bu bağ onunla bir bütün olduğumuzu hissettiriyor ve sabırla o tekrar uykuya dalana kadar bekliyordum. O gece yarısı kızımın sesini duyduğum zaman yatağımdan kendimi zorlayarak kalktım. Sanki bedenim ağırlaşmıştı. Yerimden kalkıp adımlarımı atarken büyük bir gayret sarf etmek zorunda kaldım. Aurora'yı kucağıma alıp yatağa geri döndüm ve ancak sırtımı dayayıp oturabildim. Onu emzirirken ilk defa bir an evvel yatıp uyuma ihtiyacı hissediyordum. Kızım uyuduğunda onu geriye kendi yatağına götürecek gücü bulamadım kendimde. Yanıma yatırıp bedenimi bir an önce beni içine çeken uykuya teslim ettim. Sabah Celeste'in başucumda beni çekelemesiyle gözlerimi aralamaya çalıştım. ''Neyin var küçüğüm, iyi görünmüyorsun?'' Merak içindeki sesi uzaklardan geliyordu sanki. Yüzü sis arkasında gibiydi. Yerimden doğrulmaya çalıştım. ''Saat kaç?'' ''Sekiz buçuk.'' ''Tanrım, geç kaldım. Aurora...'' O zaman kızımın zaten Celeste'in kucağında olduğunu fark ettim. Dirseğim üzerinde doğrulmak istedim ama başım gerisin geri düştü. Göğsümde hissettiğim ani bir tıkanıklıkla öksürme ihtiyacı hissettim. İlk defa bunun yorgunluktan başka bir problemin işareti olabileceği fikri aklıma geldi. Dehşet içinde Celeste'i iteledim. ''Bebeğimi benden uzak tut Celeste. Çıkar onu odadan lütfen, çıkar hemen.'' Onun kızımın tekerlekli yatağını odadan çıkardığını duydum. Sonra tekrar geri geldi. ''Yaklaşma bana.'' dedim. ''Galiba hastalandım Celeste.'' ''Telaşlanma küçüğüm, şimdi bir doktor çağıracağım.'' Sesindeki yatıştırıcı tona rağmen mürebbiyemin aklından geçenin de benim düşündüğüm felaketle aynı olduğunu biliyordum. Semptomlar o salgın hastalığı işaret ediyordu. Ani yorgunluk, halsizlik, ciğerlerin iflası, nefes darlığı ve kan kusarak ölüm. Okuduğum olaylarda ölüm, şikayetler ilk başladığı andan birkaç gün, bazen sadece birkaç saat sonra gerçekleşiyordu. Yattığım yerde bunlar süratle aklımdan geçerken, ölecek olmamın bana hiçbir korku vermediğini fark ettim. Esas dehşet duyduğum konu, kızıma hastalığı geçirmiş olabileceğimdi. Bana bir asır gibi gelen zamanda, aslında bir saat olmadan, Doktor Cohen evdeydi. Yüzündeki maskeyle yanıma geldiğinde, bakışları düşüncelerimi teyit ediyordu. ''Hemen ambulansla hastaneye gidiyoruz.'' dedi. O an, korktuğum gerçekle beraber dipsiz bir kuyuya çekildiğimi hissettim. ''Kızım, bebeğim.'' diyebildim. Konuşurken zorlanıyordum. Nefesim her saniye biraz daha tükenmekteydi. Yatak odasından çıkarken aynada zorlukla seçebildiğim yüzüm sanki mavileşmişti. Başka zaman olsa hayal gördüğümü zannedebilirdim. Ama bunun hastalığın süratle ilerleme semptomlarından biri olduğunu okumuştum. Arka arkaya gelen öksürükle nefesim biraz daha daraldı ve avucuma gelen kanı gördüğümde ciğerlerimde kanamanın başlamış olduğunu anladım. Beni kapıdan çıkarırlarken doktorun bebeği de götürüyoruz dediğini duydum. Ve bir gece evvel nasıl gaflette bulunup kızımı emzirdiğimi ve yanımda yatırdığımı düşünürken yetmeyen nefesimle ağlamaya başladım. Onu dışarıdaki tehlikeden korumaya çalışırken hastalığı eve, bebeğime kadar kendim getirmiştim. Maskeli, önlüklü hasta bakıcılar tarafından ambulansa yerleştirilişim en son hatırladığım şeydi. Hararetim artmaya başlamıştı. Sinsi başlangıç ve süratli son hastalığın tipik gidişatıydı. O andan sonrası yüksek ateşten yarı baygın uyku haliyle nefes darlığı ve kan kusturan öksürük nöbetleri arasında defalarca ölümü gördüğüm ve bana dokunduğunu hissettiğim bir zaman dilimiydi.
Ayrım sonu.